Ayrım 3. Hiperaktif çocuk ve ergen okulda. Doktor Yankı Yazgan. Sayfa 28. 1. bölüm. Okulda başka, evde başka. Doktor Yankı Yazgan, Doktor Ayşegül S. Güler. Okul çağı çocuklarında DEHB'yi en doğru biçimde nasıl saptayabiliriz? Bu yazıya kaynaklık eden kapsamlı bir araştırmalar dizisi, birçok meslektaşımın aktif katılım bile gerçekleşti. Ceyda Dedeoğlu, Beril Taşkın ve psikolojik danışman Selin Ünal veri toplama sürecinin değişik aşamalarını yönettiler. Verilerin bu yazıda kullanılan kısmının analizini Ayşegül S. Güler, Yale Üniversitesi'nden Lawrence, Sahil ve Sang-Hoon, Yeon ile birlikte yaptı. Okul müdürleri Sabahattin Demir, Yüksel Karademir, Müslim Yıldız, rehber öğretmenler Söyla Özer, Gönül Kater Çelebi, Ebru Ünlü ve Mehmet Issı'nın destek ve el vermesi olmadan bu verileri hakkıyla toparlayamazdık. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, DEHB çocukluk çağında yaygın görülen kısa ve uzun dönem risklerle ilişkili nöro gelişimsel bir bozukluktur. DEHB tanısı olan çocuklar, akademik başarı, madde kötüye kullanımı, kaza ve yaralanmalar, ergenlik ve erişkinlik döneminde suça karışma ya da suç işleme, iş yaşamında başarı gibi durumlar ve başka psikiyatrik problemler açısından daha fazla risk altında olan bir grubu temsil ediyor. Dünyanın değişik ülkelerinde okul çağı çocuklarında yaygınlığı %2,5 ile %12,5 arasında tahmin ediliyor. Polansk ve arkadaşları 2007. Yaygınlık oranlarının geniş bir aralıkta olmasının sebebi çalışmalar arasındaki yöntem farklılıkları gibi görünüyor. Çalışmaya dahil edilen kişi sayısı, çalışmanın hastaneye başvuran kişilerle mi, hastaneye başvurusu olmayan kişilerle mi yapıldığı, değerlendirmede hangi ölçeklerin kullanıldığı ve ölçekleri kimin doldurduğu gibi faktörler. Çocukluk çağında DEHB tanılı vakaların yalnızca 1/3'ünün erişkinlik döneminde hiçbir belirti göstermediğini uzun süreli takip çalışmalarınızdan öğrenmekteyiz. DEHB belirtilerinin geçtiği kişilerde bile bir takım güçlüklerin devam edebileceğine dair kanıtlar var. Biederman ve arkadaşları 2000. Sıklığı ve kısa ve uzun dönemde sebep olabileceği olumsuz sonuçlar DEHB'yi önemli bir halk sağlığı problemi haline getiriyor. Doktora başvurmamış ama okulda problemi olan çocuklar birinci basamakta belirlenebilir mi? DEHB'nin toplumdaki yaygınlığını belirlemeye yönelik yapılan çalışmalarda ve doktora danışmanlık servisine yönlendirme noktasında birinci basamakta genellikle DEHB değerlendirme ölçekleri kullanılıyor. DEHB belirtilerinin varlığını sorgulayan bu ölçekler anne babalara ve öğretmenlere verilerek doldurtuluyor. Belli sayıda problem davranış işaretlendiğinde DEHB olabilir ön tanısı düşünülüyor. Karışıklık burada başlıyor. Anne babanın bildirimine baktığımızda sorunsuz gözüken bir çocuk öğretmenin ölçeğinde DEHB olabilir çıkıyor. Bunun tersi de mümkün. Bu sebeple hem öğretmen hem anne babadan bilgi edinme yoluna başvurmak her zaman uygulaması kolay ve mümkün olmasa da önemli görünüyor. Tavsiye edilen de bu. Değerlendirme ölçekleri neyi ölçüyor? DEHB değerlendirmesinde kullanılan ölçekler, psikiyatrik hastalıkları sınıflayan ve belli tanı kriterlerinden oluşan Amerikan Psikiyatri Birliği'nin hazırladığı ve dünyada geniş kabul gören Diagnostic Manual of Mental Disorders, DSM, tanı standartları sistemine dayanıyor. Belirli sayısını ölçerek yapılan değerlendirmenin yanı sıra belirtilerin bireyin hayatında yol açtığı zararın varlığının saptanması da önem taşıyor. Tanı için belli bir sayıda mevcut olması gereken söz konusu belirtilerin 18 maddelik DEHB değerlendirme listesinde SNAP, ilk 9 madde dikkat eksikliğini, sonraki 9 madde hiperaktivite ve dürtüselliği sorgular. İlk 9 maddenin en az 6'sında sözü geçen durumları karşılamak, DEHB'nin dikkat eksikliği alt tipini, sonraki 9 maddenin en az 6'sında sözü geçen durumları karşılamak, DEHB'nin hiperaktif dürtüsel alt tipini, her iki 9 maddelik bölümden en az 6'şar maddeyi karşılamak, DEHB'nin birleşik alt tipine karşılık gelmektedir. Çocuğun okul ve ev hayatı ile arkadaş ilişkilerindeki işleyişi, gelişimi bozup bozmadığı, durumun tanılanması ve tedavi edilmesi gereken bir bozukluk olup olmadığını belirlemede önem taşıyor. Klinikteki tanı koyma sürecinde ölçeklerden nasıl yararlanılıyor? Kliniğe başvuranlarda tanı, çocuk ve çocuğa bakım vermekte sorumlu kişi veya kişilerle, genellikle anne babalarla yapılan görüşmeden elde edilen gelişime ve davranışlara ilişkin bilgilere ve yapılan gözlemlere, aile yapısına ve işleyişine ilişkin izlenimlere ve gözlemlere, ailenin ve çocuğun hayatında bildirilen sorunun anlamının incelenmesine dayanarak duruma yol açan bütün biyolojik, psikolojik, sosyal etkenlerin irdelenmesini ve ayıklanmasını hedefleyen psikiyatrik muayene ile konuyor. Ölçekler bu muayene sırasında anne baba ya da bakım veren ve öğretmenden alınacak bilgileri standart biçimde toplamak amacıyla geliştirilmiş olup onlar tarafından doldurulan DEHB değerlendirme ölçekleri, belirtilerin tek tek dökümü için yararlanılan kaynaklar. Sayısallaştırmayı ve takip döneminde iyiye gidişi kayıt altına almayı sağlayan ölçekler, belgeleme araçları olarak pratiğimizin önemli bir parçasını oluşturuyorlar. Öncelik kimde olsun? Kararı kime göre verelim? Anne babaya mı, öğretmene mi? Bu bölümde cevabını izlediğimiz asıl soru şu. Okullarda hangi çocuklara DEHB sebebiyle çocuk psikiyatrisi ve psikolojik danışmanlık hizmeti öncelikle verilmelidir? Herhangi bir hizmeti almak üzere kimse başvurmuş değilken. Ülkemizde çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanı sayısının 250 civarında DEHB'ye ilişkin davranış ve öğrenme sorunları konusunda özelleşmiş psikolojik danışman, özel eğitim uzmanı, psikolog ve pedagog gibi meslek erbabının sayısının da sınırlı olduğu düşünüldüğünde, kamu ya da özel her türlü çocuk ruh sağlığı kuruluşunda başvuru sıralarının uzunluğuna şaşmamak gerekiyor. Ancak tam da bu yetersizlik sebebiyle değerlendirmeye ve desteğe en çok ihtiyacı olan çocukları ve ailelerini hızlı ve etkin bir biçimde belirleyebilmek, onlara durumları hakkında bilgi vermek, destek almak istediklerinde öncelik tanımak önemli bir ruh sağlığı ödevi oluyor. Okul çağındaki çocuklarda en sık rastlanan ve çocuğun akademik, sosyal ve bireysel gelişimini hem kısa vadede hem de uzun vadede ciddi biçimde etkileyebilen DEHB'nin tanınması bu ödevin bir parçası. Peki okullarda aile ve öğretmenlerin dolduracağı form ve ölçeklerle en azından bir ön eleme yapmak mümkün mü? Bu elemeyi nasıl yaparsak hak ve ihtiyaç sahibi olanları saptayabilir, uygun kaynaklara yönlendirebiliriz. Araştırma bulguları. 2004-2006 yılları arasında İstanbul'un Anadolu yakasındaki 3 okulda DEHB yaygınlığını ve yukarıdaki sorunun yanıtını araştıran kapsamlı bir çalışma yürüttük. Bu çalışmada çocuk ve ergen psikiyatrisi klinikleri dışına çıktığımızda DEHB'de görülen belirtilerin ne ölçüde var olduğunu, anne baba ya da çocuk için ne anlam taşıdığını ve çocukların o dönemdeki sosyal, akademik ve kişisel gelişim üzerindeki etkisini inceledik. 3110 kişiyle yapılan bu çalışmada hem anne baba hem de öğretmen değerlendirmelerine başvurduk. Anne baba ve öğretmen değerlendirmelerinde DEHB belirti listeleri dışında akademik, sosyal ve davranışsal alanlarda işlevsel bozulmayı hesaba katan değerlendirmeleri de az önce belirttiğimiz nedenlerle protokolümüze ekledik. Araştırmamızın ana sorularından birisi bu kitabın yazılma amaçlarıyla yakından ilgiliydi. Hatırlatayım, ailenin ve öğretmenlerin dolduracağı form ve ölçeklerle doğru bir ön eleme yapmak mümkün mü? Çalışma verilerinin istatistik analizlerine bu sorunun cevabı açısından göz attığımızda başlıca bulgular şunlardır. Yalnızca DEHB belirti listeleri hesaba katıldığında DEHB'ye özgü sayıları belirtilerin yeterli sayıda varlığı. Sadece anne babaya göre örneklemin %9.6'sında, sadece öğretmenlere göre %10.1'inde, hem öğretmen hem anne babaya göre %2.5'unda DEHB belirtileri tanı için gereken sayıda vardı. DEHB belirti listelerine ek olarak işlevsellikte çocuğun içinde bulunduğu ortama uyumu ve ortamdan gelişimi yönünde yararlanmasında bozulmanın değerlendirmesi hesaba katıldığında tek başına anne baba veya tek başına öğretmene göre örneklemin %3.8'i DEHB olarak tanımlanabildi. Hem anne baba hem öğretmenin görüş birliği arandığında ise bu oran %0.64'e düştü. Bunun anlamı ne? Yalnızca problem sayılan davranışların, belirtiler, varlığını değil de çocuğun anne baba ve öğretmen gözüyle hayatının ciddi biçimde olumsuz etkilenip etkilenmediğini de değerlendirmemizi eklediğimizde DEHB olarak tanımlanma olasılıkları çok daha düşük çıktı. Bu örtüşme eksiğinin gerekçeleri ayrı bir inceleme konusu. Ancak bu realiteyi çalışmalarımıza nasıl hesaba katacağımıza karar vermemiz gerekiyor. DEHB belirti listesinde erkek çocuklarının skorlarının kız çocuklarından yüksek olduğu da dikkat çekiyordu. Başka çalışmalarda da gözlenmiş olan bu cinsiyet farkı öğretmen tarafından yapılan değerlendirmede daha belirgin ortaya çıkmış görünüyordu. Sosyoekonomik ve eğitim düzeyleri açısından bir değerlendirme yapmamız da çalışma verilerinin analizi sonucunda mümkün oldu. Hem aynı okul içindeki farklılıkları görebildik hem de aynı ilçenin sosyoekonomik açıdan farklı mahallelerinden okullar arasındaki değişkenliği de izleyebildik. Düşük gelir düzeyi olan ailelerden gelen ve anne babanın eğitim düzeyi düşük olan çocukların olası DEHB açısından özellikle öğretmen tarafından belirlenme ihtimalinin daha fazla olduğunu gördük. Anne babanın bu konuda öğretmenin dikkat ettiği ayrıntılara dikkat etmemesi, daha az farkında olması hatta daha az önemsemesi gibi olasılıklar mevcut. Verilerimiz bu olasılıklardan hangisinin geçerli olduğunu açıklayacak biçimde toplanmadı. Öte yandan bu okullarda çalıştığımızda ailelerle ve öğretmenlerle birçok kez eğitim ve aydınlatma amaçlı olarak bir araya geldik. Araştırmamız tamamlandıktan sonra yaptığımız eğitim çalışmalarında ailelerin meseleyi önemsememesi gibi bir durumun özellikle sosyoekonomik ve eğitim düzeyi düşük aileler için pek geçerli olmadığını düşünülecek yoğunlukta bir ilgi ve katılım gördük. İzlenimlerimize göre aileler neyi ne kadar önemseyeceklerine karar veremiyorlardı. Bu belirsizlikler çocuk büyüten hemen her ailede olduğu gibi kaygı ve korkuya yol açar. Kaygı ise bir ölçüye kadar bizi anne baba ve öğretmen, danışman, doktor olarak aktif ve ilgili kılsa da yorucu ve fevri davranmayı yöneltici bir nitelik kazanabilir. Kaygı veren konudan uzak durmaya, hatta ortada büyütecek bir şey olmadığını düşünerek rahatlamaya yöneltebilir. Doğru bilgiyle desteklenmeyen kaygı, ailelerin önemsedikleri konularda etkin olmayan stratejiler izlemesine neden olabilir. En kötüsü, anlık, günü kurtarmaya yönelik yöntemlerle çocukları aşırı baskı altına alarak ya da her şeyi oluruna çocuğu da kendi haline bırakarak eğitim sistemini, diğer velileri, bilimi, öğretmenleri, psikolojik danışmanları, doktorları suçlama yoluna gitmek olur. Neden en kötüsü? Her iki durumda da aşırı baskı ya da oluruna bırakmak sonuç olarak çocuğu hayat karşısında yalnız ve bir başına bırakmayı getirir. Bu genellikle sanıldığının tersine gerçek bir bağımsızlık ve özgüvenden ziyade kimseden bir şey beklememe duygusunu, hayatta her zaman kendi başına ve desteksiz olacağı beklentisini bir tür umutsuz ve karamsar beklenti yaratabilir. Küçük yaşta hayatta mücadele ederek ailesinden ve toplumdan fazla destek bulamamış çocuklardan yetişkin hayata eriştiklerinde başarıya ulaşmış, kendini toplumda ve mesleğinde iyi yer edinmiş olan kişilere baktığımızda çoğunda gördüğümüz karamsarlık, umutsuzluk, kimseye de güvenememe gibi ruh durumlarının çocukluktan bu yana süren bir başınalıkla ilişkisini kurmak kolaylaşır. Anne babanın çocuğunuzun psikiyatrik yardıma ihtiyacı oldu mu ya da var mı sorusuna evet cevabını vermesi, anne baba tarafından çocuğun olası DEHB açısından belirlenme ihtimaliyle ilişkili görünüyor. Anne babanın psikiyatrik tedavi ihtiyacı ile ilgili saptaması DEHB değerlendirmesi için bir belirleyici olarak görülebilir. Öğretmen içinse DEHB tanımlamasında ailenin tedavi ihtiyacı var deyip dememesi önemli bir farka yol açmıyor. Çalışmamızın verilerine bakarak bu sorulara mükemmel ve nihai bir cevap bulduğumuz söylenemese de bazı cevaplara ulaştık. Öncelikle tek kaynaktan anne baba ya da öğretmen bilgi almak yeterli görünmüyor. Sadece belirtilerle yetinmek, her kıpırdayan, ödevini yapmayan, başkasını rahatsız eden ya da sınıfta dalıp giden çocuğu DEHB adayı yapmayı getirebilir. Deneyimlerimize baktığınızda bu dediğimiz davranışların hepsini sürekli ve her ortamda gösteren çocukların DEHB olma olasılığı oldukça yüksek. Ancak bir ölçek kullanarak bu değerlendirmeye giderseniz hem anne babanın hem de öğretmenin bildiriminde bir örtüşme görmeyebilirsiniz. Bizim araştırmamızda anne baba ve öğretmenlerin bildirdikleri gruplar farklı çocuklardan oluşuyordu. Yalnızca DEHB belirti listesine göre yapılan tanımlamada anne baba örneklemin %9.6'sını, 299/3110, öğretmen %10.1'ini, 313/3110, hem anne baba hem öğretmen %2.5'ini, 71/3110, DEHB olarak belirledi. Yalnızca 71 çocuk için hem anne baba hem öğretmen aynı anda DEHB diyebildiler. Belirti listesindeki yeterince çok sayıda belirtiye ek olarak çocuğun gündelik hayatındaki işlevsel bozulma da hesaba katıldığında anne baba ile öğretmen tarafından tanımlanan gruplar arasında yine çok küçük bir örtüşme vardı. Bu arada tanımlanabilir çocuk sayısı 71'den 20'ye indi. Bu tanımlama delikleri çok küçük ve sıkı bir elek gibi. Bu durumda da hak ve ihtiyaç sahibi olan çocukların önemli bir bölümü anne baba ya da öğretmenlerin gözünden kaçtıkları ya da yeterince iyi anlaşılmadıkları için ruh sağlığı hizmetini alma şansını kaybediyorlar. Okullardaki yönlendirmelerde öğretmenlerin ya da psikolojik danışmanların en çok zorluk çektiği durumlardan birisi de çocuğu ve aileyi boş yere bir değerlendirmeye yönlendirmeyeyim derken yarar görebilecek bir çocuğu bu olanaktan alıkoymuş olur muyum kaygısı. Ailelerin de kararsız kaldığı ikilem aynı. Acaba tavsiyeyi uygulasak mı yoksa abartıyorlar mı? Boş yere çocuğumuzu hırpalamış olur muyuz? Elimizdeki verilerin gösterdiği bir yol olduğunu düşünüyoruz. Yöntemimiz ideal olmasa da kimseyi dışta bırakmıyor. Ama DEHB olasılığı çok düşük olanları öne geçirip, gerçekten desteklenmesi gerekenlere ayrılsa daha anlamlı olacak zaman ve emeği de koruyor. Belirtileri yeterince gösteren ve işlevleri önemli ölçüde etkilenmiş çocuktan, ister anne babası ister öğretmeni bildirsin, ikisinin fikir birliğini aramaksızın değerlendirme ve destek gerektiren grubu almak, toplam okul toplam okul örnekleminin yaklaşık %7'sini oluşturan bu çocuklar, hekim, psikolojik danışman, rehber öğretmen ve sınıf öğretmeni olarak dikkatimizi vermemiz gereken çocuk grubunu oluşturuyor. Hem öğretmenlere hem de anne babalara kulak vermeliyiz. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 34.